Ayrım 2. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 22. 3. Bedeninin yükünü öbür bacağına yükledi de biraz rahatladı. Bir saattir burada dikiliyor, yorgun. Oysa Ayşe ayakta durmaya alışıktır. Ama sehpanın önünde ileri geri gider gelir, kıpırdar, böyle olduğu yerde dikilmez. 2 gün önce bu iş ona pek kolay gelmişti. Filmlerin değiştiği gün bakarım hangisinde iyice bir şey varsa o sinemanın kapısında dururum. Nasıl olsa bir gün gelir demişti. Şimdi gücüm bekliyor. Ayakları üşüyor, kalçaları ağrıyor. Film başlamıştı. İçeriye yüzlerce insan girdi. Biraz yürüse belki açılacak ama korkuyor. Ya tam o sırada biletini alıp öteki kapıdan içeri girerse? Gişenin önünde kimseler kalmadı. Son geçenler ona bir tuhaf baktılar. Acınacak gibidir suratım. Saatine baktı. 3. Daha 5 saatten çok beklemesi gerek. Dayanamam. Donacağım. Yüzü karşı afişteki ağlamaklı kadına takıldı. Sanki beklediği kişi söz vermiş de gelmemiş gibi içini bir öfke kapladı. Yürüdü. Kocaman camlı kapıdan bekleme yerine baktı. Birden yüzü aydınlandı. Bir bilet alıp içeri girdi. Gişenin 2 yanındaki 2 giriş kapısı da buraya açılıyordu. Gelirse onu görecekti. Masalardan birine oturdu. Dışarının soğuğundan sonra burası ona sıcak geliyordu. Garsondan çay istedi. Çayı içtikçe daha bir ısınıyor. Salondan filmin boğuk sesi duyuluyor. İçinde deminki öfke yok. Gelsin istiyor. Gelsin de ona suçsuz olduğunu anlatsın. O gün büyük caddede karşılaştıkları zaman yanında Selim vardı. Sergiden çıkmışlardı. Pek mi içli dışlıydılar? Buna imkan yoktu. Bir kere Selim boz rengi sevmezdi. Sonra bıyık da bırakırdı. Ama Ayşe onun yüzünü görür görmez sapsarıydı. Görünüşünde onun suçlu olduğunu kesin olarak bilen bir şeyler vardı. Kendini gerçekten suçluymuş gibi hissetmiş, kızarmıştı. Ayşe'nin başı üstünden ötelere bakarak geçip gitmişti. Bardakta kalan çayı birkaç yudumda bitirdi. Bir sigara yaktı. Boşu almaya gelen garsondan bir çay daha istedi. En kötüsü bir haftadır çalışamamaktı. Her gün öğleye doğru atölyesine girip sehpaya bakıyor, çalışma gücü yitik, kendini sedire atıyordu. Kulakları kapı ötesinin bütün tıkırtılarına açık, yalnız kanının damarlarındaki koşusunu duyardı. Son haftaya değin, kendi etinin gürültüsünü bu kadar açık hiç işitmemişti. Kapıya yaklaşan ayak sesleriyle 2 kere yüreği duracak gibi çarpmıştı. Birisi geçerken uğramış bir arkadaştı, öbürü annesi. ''Neyin var kızım? Bir şeyim yok. Başım ağrıdı da. Herkes onun gibi değil miydi? En az umutlanmaları gerektiği zamanlar en çok umarlardı. Saat 4'ten sonra bekleme salonu dolmaya başladı. Çoğu ayakta duruyor, bazıları oturup bekliyorlardı. Parlak saçlı, ince bıyıklı bir genç geldi yakınına oturdu. Ayşe'nin gözü kapılarda ama üstünde onun bakışlarını duyuyor, sinirleniyor. Ne kalabalık, bir o yok sanki. Salonun kapıları açılınca bekleyenler itişe kakışa yürüdüler. Bir kadın bağırdı. Yeni gelenler geç kalmış gibi koşuyorlar. Bekleme salonu boşaldı. En son 2 öğrenci kız girdi. Şimdi bir Ayşe var, oturan bir de o bıyıklı. Yanıma düşsün diye bekliyor bu. Herkes kendi dalgasında. Başlama zili çalarken adam kalkıp gitti. Yine yalnız kaldı. Pek yalnız sayılmaz. Garson var. Kapılardaki bilet yırtıcılar var. Bu adamların kendine acıyarak baktıklarını sanıyor, sıkılıyor. Beklediği kişi bunları umursamaz, biliyor. Garson tam pasta istedi. Paltosunun cebinden bir dergi çıkardı. Bir zaman okudu. Sanki saat yürümüyordu. 6:30 kalabalığındaki insanlar, ona göre dişili erkekli hep birbirinin benzeri. Bir ayrılıkları yok. Kapılardan girenlere o mu değil mi diye bakıyor. Kadınları görmüyor. İçinde bir umut var. Oturmaktan beli ağrımış, bir o kapıya bakıyor, bir ötekine. Beklediği gelmiyor. Günlerdir bekliyormuş gibi geliyor ona. Kızıyor. Oysa film kalkıncaya dek her gün bekleyeceğini sanmıştı. Yapamam, canı cehenneme. Hem göreceğim de inanacak mı bana? Bu kesin yargıyla biraz açıldı. Yine de üzgün. Ama tatlımsı bir üzüntü bu. Kahredici değil, yerleşik. Kalktı. Artık gelmeyeceğini biliyordu. Kim bilir nerede içiyordur. Doğru değil bu. Beklediği kişi aşırı soğuk algınlığından hasta yatıyor. Tam şu anda mendiline sümkürdü. Salona girerken garson yediklerinin parasını istedi. Pek kibarca istedi oğlan ama o yine de utandı. Şimdiye dek hiç yapmadığı bir şey yaptı. 1 lira bahşiş verdi. İçerisi karanlıktı. Yer gösteren kızın tuttuğu soluk ışıkta aralarındaki boş koltuğa oturduğu 2 kişiden birinin kadın, ötekinin erkek olduğu yalnız giysilerinden belliydi. Geriye yaslanınca omzu solundaki erkeğin omzuna değdi. Çekmediler. Film hoşuna gidecek gibi görünüyor. Kılıksız bir genç adam koca koca yapılara girip çıkarak büyük şehirde iş arıyordu. Solundaki erkek kolunu onunkine bastırdı. Perdedeki genç iş buldu. Kılığı düzeltti. 5-10 kişiyle birlik bir işletmede çalışıyor. Önlerinden kutular geçiyor. Orada bir kız da var. Olmasın mı? Bir yazarın dediği gibi. Kadınsız hikaye, tuzsuz aşa benzer. Ayşe elini oturduğu yerin kolluğuna bırakırken bunun bir çağrı olabileceğini düşündü. Aldırmadı. Yanındaki erkek bu çağrıya dayanamıyormuş gibi korka korka uzanıp elini tuttu. Çekmedi. Varsın okşasın. İlkel bir yaklaşma, sürtünme duygusuydu bu. Ötekini düşündü. O böyle şey yapmazdı. Her zaman kendi kendisiyle savaştadır. O gün suçsuz olduğunu ona anlatamayacaktı. Filmdeki genç adamla kız işletmeden birlikte çıktılar. Sokakta konuşarak yürüyorlar. Sonra evinin önünde genç adam kızı öptü. Yanındaki elini daha bir kuvvetlice sıktı. Ayşe'nin içinde ılık, eskiden tadılmış bir huzur vardı o an. Ama bu çok sürmedi. Baktı, o bilmediği erkek ona doğru eğiliyor. Kalınlaşmamış, titrek bir ses duydu. Bayan, çıkınca biraz dolaşır mıyız? Bir genç horoz konuşabilseydi ancak bu sesle konuşurdu. Neden insanlar susmayı bilmiyor? O bilir, susulacak zamanı o bilir. Birden içinde ona karşı dayanılmaz bir sevgi, bir özlem duydu. Elinin biri nerede? Çekti aldı. Yerinden kalktı. İşte gidecek. Filmi görmese de olur. Sinemadan çıkarken yarın gelip yine beklemeyi kuruyordu. Bu gece günlüğüne ne yazacak? Bugünü nasıl özetleyecek? Bir horozun vakitsiz ötüşü diye yazsa olmaz mı? Evin kapısını hizmetçi kadın açtı. Yoklar mı? Tiyatroya gittiler. Yemekten sonra odasına çıkıp ışığı yaktı. Masanın çekmecesinden bir defter çıkardı. Buna günlük de denmez, işini her gün yazmıyor. Ara sıra yaşanmış günün üzgünlüğünü, sevincini ama bilinmeyen bir süzgeçle eski keskinliklerinden, o tortularından süzülüp arınmış olarak bir daha yaşamak için bu defteri açardı. Yapraklarını karıştırdı, belli bir yerinden okumaya başladı. Bütün sergilerin ilk gününde görülebilecek kalabalığın uğultusu başında, bir arkadaşın peyzajı önünde durmuş, sarıyı bir köşeye itiverdiği, böyle yerinde tedirgin, üzgün, ağlamaklı bırakıverdiği için o arkadaşa kızıyordum. Tam ayrılacağım sıra peyzajı çizen, tanımadığım bir adamın kolundan tutmuş, gürültüden duyamadığım bir şeyler anlatarak yanıma geldi. Bizi tanıştırır tanıştırmaz gözlerindeki parıltıdan sezdiğime göre resmini nasıl bulduğumu soracağı sıra az ötemizdeki topluluktan birisi onu çağırarak ben dayanamayıp sarıdaki tedirginliği söyleyeceğim zaman yine mi Van Gogh yüzyılımızın renk anlayışına getirdiği verilere benzer bir yığın laf dinlemek sıkıntısından beni kurtardı. Yanımızdan ayrılınca yeni tanıştığımız gence resmi beğenip beğenmediğini sordum. Bu işten anlamadığını, yalnız gökyüzünün grisi, yaprakların yeşiliyle örtülü olmasaydı resmi beğenebileceğini söyledi. İlk bakışta onu bir yakışıklı züppe sandığım için elini tutup beni bağışlamasını isteyecekken kendimi gücün tuttum. Griyi benim de sevdiğimi, istese ona karşı duvarda asılı kendi boyadığım bir resmi göstereceğimi söyledim. Kalabalığı yardık, uzun uzun baktı. Bu iyi dedi, satılık mı? Satılık olduğunu ama ondan para almayacağımı, renk beğenimin uyduğu bir kişiye bunu armağan etmekle sevineceğimi söyledim. Bu kere uzun uzun bana baktı. Kuşkulu bir bakıştı bu. Çabucak atölyemde daha bir yığın resim olduğunu, isterse bir gün uğrayıp görebileceğini söyledim. atölyemin yerini cep defterine yazdı. Bir gün geleceğini, resimlerimi merak ettiğini, yalnız belki kötü bir huy olduğunu, ikinci görüşünde konuştuğu kimselere siz diyemediğini söyledi. Sonra bıraktı gitti. Paletimi eline alıp bir ressamın kişiliğinin en açık paletinde belireceğini, bulduğumu, bulmak istediğim renkleri merak ettiğini, boza kaçar bu uçuk gök rengini sevdiğini, onda bir kapalı havanın geçici sıkıntısı olduğunu söyledi. Sonra kakır kakır güldü. Gördün mü? Esaslı ukalayım ben. Neyse, kaçayım artık. Çalışmak istersiniz dedi. Kalırsa sevineceğimi söyledim. Yanında da çalışabilirdim. Hem isterse plaklardan piyano dinlerdik. Yüzü ışığı verdi. Değil mi? Piyanoyu severim dedi. Sedire oturdu. Pikaba bahları sıraladım. Başladım gökyüzü yemişlerini boyamaya. O boyuna sigara içti. Plaklar bittikçe yeniden başlattık. Fügülere ezgi diyor. Bu ezgi sözcüğü pek hoşuma gitti. Ben sehpanın önünde, o sedirde uzun zaman konuşmadık. Resmi bitirdim. Hava kararırken çıktık. Sokakta ayrıldık. Eve doğru yürüdüm. O kim bilir nereye gitti. Ama yarın gelecek. Dün yaptığım resmin adını ne koyacağımı sordu. Adını yaparken koymuştum. Tanrı'nın ikindi kahvaltısı. Islık çaldı, güldü. Bu resmi satın almak isterdim dedi. Satılık değil dedim. Kalktım. Resmi bir eski gazeteye sardım. Sergidekinin yerine bunu vereyim size. Giderken götürürsünüz. Şimdi gitmeyeyim mi? Bilmem ki. Kalın isterseniz. Kaldı. Hanidir ben çalışırken arkamdan bakıyordu. Sonra çenesini omzuma dayadı. Ürperdim. Sanki yoğunlaştım. Soluğunu duyuyor, ne olacağını hem bildiğim hem bilmediğim bir şeyin olmasını bekliyordum. Paleti, fırçayı bıraktım. Birden kendine döndürdü beni, öptü. Haluk Paris'e gideli beni kimse öpmemişti. Kafamdan kovdum onu, sarıldım. Kahvaltıda babam dün gece geç geldiğimi söyledi. Yüzü asıktı ama umursamadığı belliydi. Başka şeyler düşünüyordu. Annem de öyle. Ressam mı diye sordu anne. Değil, aylakmış, öyle diyor. Dün gece lokantada bira içerken sormuştum. Aylağım ben demişti, param var. Hem benim yapacağım bir iş de yok. Sonra yolda başım dönüyordu. Kapının kuytusunda öpüştük. Yarın evine götür beni dedim. Olmaz dedi, evime bir giren bir daha çıkamaz. Güveniyor musun kendine? Bilmem. Nasıl geçiniyor öyleyse? Geliri varmış. Bir gün getir de tanışalım dedi annem. Babamın yüzü ekşidi. İşsizleri sevmez. Kızarmış ekmekleri getirdiler. Dazlak adam kalktı gitti. Bu uzak masadaki sulu bakışlı adamın varlığı beni sinirlendiriyordu. Lokantanın havası değişmiş gibi oldu. Ayaklarımı onunkilerin yanına uzattım. Gözlerini sigara küllüğünden çekti. Bana baktı. Tatlı, ısıtıcı bir bakıştı. Ne düşündün dedim. Ne mi? Çok şey. Annem diyor ki, bırak anneni babanı şimdi dedi elimi tutup. Sen kimi kimsesi yok bir kızsın. Neden böyle dedi. Sormadım. Çekindim. Başını kaldırdı. Artık okumayacak. Biliyor. Sedire uzanışlar, ezgiler, yüzü sarılı geldiği gün terzilerden bahsedişi, sargı çıkıncaya değin beni bekleme deyip gidişi, 5 gün sonra sargısız geldiğinde çenesinin solundaki bir ufak kızartıyı öptüğü zamanki durgunluğu gelecek. Kalemini aldı. Yazıların bittiği yerdeki boş sayfanın başına günün tarihini attı. Altına bir horozun vakitsiz ötüşü diye yazıp defteri kapadı. 4. Deminden beri avukatın sesinde saygılı bir titremeyle sayıp döktüğü rakamlar bile neşesini bozamıyordu. Kiralar, bankanın yıl sonu mektubu, rakamlar. Avukat ona yıllık hesabını veriyordu. Eleni geleceğini haber verdiği zaman canı sıkılmıştı ama şimdi eğleniyor. Arkasında yastık, bacakları battaniye ile örtülü sedirde uzanıyor. Hastalığın imtiyazı bu. Öteki koltuğa oturmuş, önündeki kağıtlardan bir şeyler okuyor. Bu adam belki de onu aldatıyordur. 5-10 liralık aldatmalar, salt böylelerinin bildiği, çapraşık düzenlerle girdi çıktıları uğraşa didine tartılmış, uzun emekli ek paralardır bunlar. Bir de şu vicdan dedikleri şeye sahipse bu şaşılacak şey. Avukatın adını unutmuş. Her neyse, bu adam o da cabası. Bütün aldatmalar, para kayıpları onun kurtulmuşluk duygusu yanında ne kadar önemsiz. Bu kır saçlı, orta yaşlı, iri burunlu adamın Eleni'yi sıkıştırdığını bilmek neşesini artırıyor. Kafasının içinde ah canımlı, yapma çapkınlı bayağı bir tiyatro oyunu kuruyor. Üçüncü şahıs adamın akciğer rengi karısı. Avukat doğrulduğu zaman katıla katıla gülmek üzereydi. Kendini güç tuttu. İşte anlaşmamızı dinlediniz. Neyi dinledik? Gördüğünüz gibi geçen yılın aynı. Lütfen şuraya atın imzayı. İmzaladı. Bu şu demekti. Kiraları avukat toplayacak, karşılıklı olarak şimdi oturduğu katta parasız oturacaktı. Avukat kağıtlarını çantasına yerleştirdi. Yılbaşı gecesi bizde küçük bir alem yapıyoruz. Birkaç tanıdık aile gelecek. Siz de gelirseniz seviniriz. Gençler de olacak. Göz kırptı. Eğlenirsiniz. Oh oh, melodramın şahısları çoğalıyor. Kafam bu karışıklığı çözemez. Daha önce başka yere söz verdiği için gelemeyeceğini söyledi. Adam gidince bir sigara yaktı. İçindeki acayip sevinç, yalnız pastırmacının rakibi, bu çok bilgili kişiyi bu deyimle düşünmek, onu gözünde daha gülünçleştiriyordu, yüzünden olamazdı. Bu belki de yeniden sağlıklı olmanın sevinciydi. 3 gündür yatıyordu. İlk günü bütün dünyaya küs, bedeninin yakınmasını dinledi. Oynak yerleri başı durmadan biz varız diye bağırdılar. İnsan hasta oldu mu kendi etinin bilincine çok daha varıyordu. Belki onları toplum içinde yaşatan hastalık bilinciydi. Geceleyin daldıkça tırnakları boyasız bir el, Ayşe'nin eli saçlarını karıştırıyor, onu uyandırıyordu. Dün sabah Eleni oda kapısını açıp yüzünü görünce koşmuş bir doktor getirmişti. Yalnız et suyuyla ilaç içmek hoşuna gitmiyordu ama bugün iyiydi. Öğleden sonra avukat gelinceye değin kitap bile okumuştu. Sigarayı küllüye bastırıp üstünden battaniyeyi attı. Sedirden inerken ayak tırnaklarını gördü. Büyümüş. Işığı yakıp küçük bir makasla tırnaklarını kesti. Kırpıntıları küllüye attı. Tıraş oldu. İşte insanoğlunun bir yığın süflü işi vardı. Oysa bir an önce sokağa çıkmak istiyordu. Çoraplarını giyerken duvarda ikindi kahvaltısını gördü. İndirsem mi şunu? Artık kapanması gerekirdi bu işin. Yoksa şu soğuk algınlığı mı böyle mızmız etti beni? Hadi sokağa, insanların arasına. Hepsi de demir gibidir. Karnım aç. Et suyundan gık dedim. Sokakta ciğerleri soğuk havayla dolup boşaldıkça içinde korkunç bir güç duyuyordu. Köşede durup geniş caddeye baktı. Önünden insanlar, otomobiller, tramvaylar geçiyordu. Işıklarını yeni yakmış bu şehri seviyordu. Aradığı burada, şu gelip geçen insanların içindeydi. Belki bu akşam onu bulacaktı. Birden bir sigara içmenin dayanılmaz isteğiyle elini cebine attı. Paketi yok, evde unutmuş. Önünden geçen adama seslendi. ''Bir sigara verir misin kardeşim?'' Adam dik dik baktı. ''İnayet ola'' dedi. Toplandı. Ne demeye gelir bu söz? Şimdiye dek hiç duymamıştı. Birkaç adımda yetişti ona. Kolunu tuttu. ''Neydi o demin söylediğin?'' ''Hiç. Gözleri büyük, korkmuş. Sigaram yok da, içmem ben.'' Kolunu bıraktı. Gergin kasları gevşedi. ''Demek içmiyormuş. Bak bunu anlıyordu.'' Adam uzaklaştı. O da karşıya, duraktaki tütüncüye yürüdü. Bir paket sigarayla bir de kibrit aldı. Hemen yaktı. 4-5 nefes çekti çekmedi, tramvay geldi. Binerken sigarayı attı. İçerisi kalabalık, oturacak yer yok. Kayışa tutundu. Yanında duran kadının arkası kalçasına değiyordu. Çekildi ama öteki durakta araba büsbütün dolunca sıkıştılar. Kadın başını yana çevirip sanki ona çirkin olmadığını göstermek istiyor. Konuştuğu adamın kocası mı, kardeşi mi bir yakını olduğu belli. Onunla konuşurken bacağını dizine, C'nin dizine değdiriyor, çekiyor, bastırıyor, gevşetiyor. Katıksız dişi bu. İçinde çoktandır uyuyan hayvan uyanmış. Nafakasını istiyor. Başına kan yürüdü. Nasıl doyuracak onu? Parayla kadın eti mi alacak? Hatırladı. Odalara çıkıncaya değin Feyyaz'la beraberdiler. Hep kadınları anlatırdı bu Feyyaz, bir de kendini. Galiba bir pazar öğle sonuydu. Yoksa ders günüydü de kolejden mi kaçmışlardı? Kadına pek bakamamıştı. Belli etmekten korktuğu hızlı bir çarpıntı vardı yüreğinde. Girdikleri odada bir karyola oluşu iyiydi. Kadın ne çabuk soyunup yatmıştı. Oysa çıplak olmanın düşüncesiyle çekingen, ağır ağır soyunuyordu. Önünde, arkası dönük yatan kadının oturmaktan kızarmış butları vardı. Küçücük kabarıntılar, sivilceler. Kocaman kalçanın belin kıvrıntısına birden inişi. Dışarıda rastladıkça kafasında soyduğu kadınların gerçeği demek buydu. Haydi, biraz çabuk ol canım. Kadının üstüne vardığında gözlerini görmüştü. Sıkıntılı, donuk. Etinin bilinçli kıpırtısı. Sonra aşağı salonda Feyyaz'ı beklerken ki o ölümsü boşluk duygusu. Biletler dedi biletçi. Adamın geçerken sebep olduğu sıkışıklıkta kadın sanki her şeyini bacaklarına indirip kendini ona verdi. İçindeki hayvan kanmıyor, daha istiyordu. Boştaki elini uzattı. Kadının kalçasını, belini okşadı. Kadın koluyla saklıyor bu eli, göstermiyor. Sesinde belli belirsiz bir tınlama var. İçindeki canavar sevinçli. Taksim'de inince kadın yanındaki adamın koluna girdi. Yürüdüler. O da yürüdü arkalarından. Az sonra kadın dönüp ona baktı. İtici bir bakıştı bu. İşi tadında bırak. Görüyorsun işte diyordu. Bıraktı. Büyük caddeye girdi. Sağ kaldırımda yürüyordu. Karşı sıradaki derin localı sinemanın hizasına gelince başını sola çevirdi. Şaşı kadın yoktu. Sol kulağını kaşıdı. A caminin önüne varınca başı açık bir kız duvara tutunup yere tükürdü. Görünen yanığı sapsarıydı. Kusacak bu. Kız uzaklaştı. Gidip konuşsam? Gitmedi. Karnı açtı. Hem önce tünele kadar yürümesi gerekti. Tünele, daha doğrusu o bildiği sokağa yaklaşırken birden geriye döndü. Karşılaştığı kadınlara bakarak yürüyordu. İçinde korkunç bir güç vardı. Karnı açtı. Bu gece canı et istiyordu. Bol bol et yiyecekti. Tepe başındaki pahalı lokantalardan birine girerken karşıdaki saati gördü. 6'ya 10 vardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.